Ayrım 32, sayfa 213. Araştırma ve yöntem. Feminist yaklaşımlarca sadece bilimsel düşünce modelleri değil, aynı zamanda araştırma süreçlerinde kullanılan yöntemler de sorgulanmıştır. Maria Miles, 1978 yılında Miles postulatı olarak bilinen kadın araştırmaları ve yöntemlerine dair bilimsel bir yaklaşım geliştirdi. Miles, 1978. Burada bilinçli taraflılık, aşağıdakinin görüşü, parantez, araştıran ve araştırılan arasındaki yatay ilişki olarak ve özgürleştirici etkinliğine bilinçli katılım söz konusu edilmektedir. Araştırma nesnesi kadın hareketinin taleplerine göre belirlenir ve araştırma sürecinin amacı toplumsal durumu değiştirmektir. Bu karşılıklı bilinçlenme sürecinde kadınlar tarafından, kadınlar aracılığıyla tarihin ele geçirilmesi, araştıran ve araştırılanın birer özne olması ile mümkün olacaktır. Sözde objektif nicel yöntemlere, parantez, standart hale getirilmiş anketler gibi niteliksel yöntemler tercih edilir. Araştırılmamış olanı incelemek için yapılandırılmamış mülakatlar, kaynak araştırması veya katılımlı gözlem kullanılır. Belirli düzeyde araştırma yapıldıktan sonra mesleki görevler, annelik veya feminizm gibi konularda zamansal bir karşılaştırma yapmak için nadir olarak nicel yöntemlere başvurulur. Kuram ve uygulama. Yeni yaklaşımların formüle edilmesi gibi bilimin eleştirel bir şekilde irdelenmesinde gözden kaçırılmaması gereken bir husus vardır. Feminizm bir siyasi kuram olarak ele alınmalıdır. Amaç, cinsiyetler arası iktidar ilişkilerini ve toplumsal düzeni değiştirmektir. Toplum analizleri bu yüzden kaçınılmazdır. Özellikle 70'li yıllarda uygulanan ataerkil analizleri, parantez, çoğu tarihsel, materyalist bir tarzda formüle edilmiştir. Mevcut düzenin doğal olmayan doğasını ortaya çıkarmıştır. Böylece cinsiyetlerin anlamlarını, etkilerini ve kaydedilmelerini bireysel ve yapısal düzlemde irdeleyen temel çalışmalar yayımlanmıştır. İyi bilinen his, taksim, story'den yani eril tarihten dişil tarihe bir kapı açılmıştır. Toplumsal olarak dizayn edilmiş cinsiyetler arası ilişkiler sabitesine bakmak ilk feminist yaklaşıma kapı aralayacaktır. Mağduriyet tezi. Erkek ile kadın arasındaki ilişki bir fail ile mağdur arasındaki ilişki olarak betimlenir ve kadının mağdur statüsü birçok delille ispat edilir. Böylece kuram ve yöntemin kaçınılmaz gelişmesi için zemin hazırlanır. Bir şeyin dikkatlerden kaçmaması gerekir. Bir kuram olarak feminizm ve bir pratik olarak kadın hareketi birbirlerini zorunlu kılarlar. Kadın hareketinde ayrımlaşma başladığı zaman bu durum kuramda da karşılık bulur. Bu, özerkliğin ele geçirilmesinin göstergesi olan pratik kürtaj sorununda ortaya kondu. Bu siyasi, toplumsal savaş bir yenilgiyle neticelendi. Meydan okuyucu, bedenim bana aittir sloganı, 70'li yılların ortalarında prensip olarak kabul görmedi. Meşru hamileliği sonlandırma süreciyle ilgili düzenlemeler hariç tutulursa, kürtaj hala cezai bir müeyyide gerektirmektedir. Kadın hareketinde feminist amaçlar ve uygulama yöntemlerine dair farklı kavrayışlar ortaya çıktı. Kendilerini çok dar bir açıdan kavradığı gerekçesiyle mağduriyet teziyle ilgili olarak çatışmalar meydana geldi. Örneğin, kadınların kendi aralarındaki ilişkileri iktidar ilişkilerinden bağımsız olmamaktadır. Kurban da aynı kurban değildir. Cinsiyet ayrımlaşması sadece eşit haklar uygulamasıyla çözülebilecek siyasi bir problem değildir. Araştırma zorlukları 70'li yılların analiziyle de ortaya çıkmaktadır. Bunlar cinsiyet ayrımlaşmasının tarihsel ve kültürel şartlarını kavrayabilecek ve açıklayabilecek kategorik şemalar sunmazlar. Bu noktada başlangıçta aynı anlamlarda kullanılan kadın araştırmaları ve feminist kuram arasındaki ayrımlaşma ortaya çıkar. Kadın araştırmaları geleneksel bilimi tamamlayıcıdır. Bu çalışmalarda cinsiyetler arası ilişkiler kavramı gündeme gelmektedir. Araştırmanın nesnesi kadın konusu ve her şeyden önce eksik bilanço, parantez, kadınların mağduriyetinin temsili ve temsili araştırmalardır. Başarılı kadınların araştırılması. Feminist kuramlar. Feminist kuramlar halef bilimler olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu olan cinsiyet ayrımlaşmasının az ya da çok gizlenen, her toplumsal sistemde etkileri gözlemlenen ataerkil, diğer bir deyişle fallik mantıktır. Bilim ve ürünleri tamamlanmamıştır. Tam tersine eleştirel bir şekilde okunur. Bir konu sınırlandırması yoktur. Psikanalitik açıklamalar. Toplumsal cinsiyetin oluşumunun açıklanmasına dair Freud'un Ödipal dönemi analizine dayanan iki yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlar nesne ilişkileri ve babanın adı kuramlarıdır. Nesne ilişkileri kuramı. Nesne ilişkileri kuramı D.W. Winnicott ve Margaret Mahler tarafından geliştirilmiştir. Nesne ilişkileri kuramı bedensel ve psikolojik gelişim ve duygusal toplumsal ilişkiye merkezi bir konum atfeder. Kız ve erkek çocuk kendi benliklerini ayrı süreçler içerisinde geliştirmelidirler. Bu, annenin ve onun dünyasının sınırlandırılması ile gerçekleşir. Bir taraftan ortak anne dünyasından ayrılmama arzusu, diğer taraftan bu asil birliği terk etme zorunluluğu sonucu ortaya çıkan gerilimli ilişkiyi, dişil ve eril cinsiyet kimliklerinin farklı örnekleri takip eder. Kız çocuk kendisiyle aynı cinsiyete sahip olan bir kişiye karşı çözülme süreci yaşar. Burada kimlik temel mesele olmayıp söz konusu olan arzudur. Parantez, anneden babaya doğru uzanan libidinal bir değişim olarak. Kız çocuğunun neredeyse kesintisiz devam eden bu kimlik edinme sürecinin sonucunun kadınlar için anlamı şudur. Bu elastiki bir ben sınırı teşkil eder, yakın bağlardan çekinmez ve güçlü bir biz hissi geliştirir. Dişi, eksiklik hissiyle mağlul olduğundan dolayı, parantez, Freud'un penise gıpta etme yaklaşımına göre, kız çocuğu annesi gibi olmayı öğrenir. Hadım edilmiş, diğer, eksik mahluk, oğul. Annesi farklı bir cinsiyete sahip olduğu için güçlü bir sınırlandırma gerçekleştirilmelidir. Erkeğin ben sınırı görece oldukça güçlü bir biçim alır ve erkek bağımsızlığına dikkat ederken güçlü duygular bu beni zayıflatır. Biz hissi ise korku ile doludur. Sosyolog Nancy Chodorow, parantez, Dorothy Dinnerstein ve Jane Flax ile beraber bu kuramın ilk feminist yorumcularından biridir. Yöntemsel olarak Parsons ve Frankfurt Okulu'nun yaklaşımına dayanır. Chodorow, cinsiyet kimliklerinin gelişimine odaklanarak cinsiyetlere has bir iş bölümü olan anneden kıza anneliğin yeniden nasıl üretildiğini gösterir. Özet olarak Chodorow, cinsiyetlerin eşit olmayan toplumsal örgütlenmesinin getireceği yüklerden kurtulmayı hedefleyen her değişim stratejisi, temel anne-babalık işlevlerinin paylaşımına yol açacak olan ebeveynliğin temel bir biçimde yeniden örgütlenmesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır demektedir. Chodorov, 1990. Açık bir ben ve parantez anaç, bir ötekine dayanan erkek cinsiyet kimliği dünyanın eril bir sunumunu ve yorumunu türetir. Bu karşılıklı bağımlılık bilimsel düşünce inşasında bile etkili olur. Ben, özne, parantez eril ve öteki, parantez anaç ve dişil, özne ve nesnede kendini gösterir. Buradan tin bilimleri ve doğa bilimlerine taşınır. Evelyn Fox Keller, ben ve ötekinde gerçekleşen bu ikiliği anaç, dişil, güç üzerinde kurulan doğa bilimleri hakimiyetinin örgütlenmesine kadar genişletir. Keller, 1986. Keller gibi feminist bir bilim stratejisi güden Sandra Harding bu etkiyi kanıtlar. Harding, 1990. Babanın adı. Cinsiyetin toplumsal şartlarını açıklayan ikinci model, feminist bir biçimde algılanan Fransız psikanalizci Jacques Lacan yorumlarına dayanan Freud'un Ödipus kompleksine dayanır. Anne ile olan başlangıçtaki birliklerin ayrılma noktasında babanın adı gündeme gelir. Babanın adı bir düzen, simgesel bir yasa olarak anlaşılmalıdır. Baba, mevcut olmayan fallosun simgesel temsilcisi olarak düşünülmelidir. Mevcut olmayan, yani simgesel babanın, Fransız devriminde kralın öldürülmesi gibi, iktidardan düşürülebilen gerçek aile babası ile karıştırılmaması gerekir. Fallus, dişil ve eril olanı ayrıştırır. O bir gösterileni olmayan gösterendir. Kendinden menkul bir şey değildir. Sadece bir semboldür. Bahsedilen bu nötr, fallus, Lacan'a göre penis ile eş tutulamaz. Fakat bizim kültürümüz, penisin fallus için var olmasını mümkün kılan, penise atfedilen değerlerle belirlenmiştir. Varlığı meydana getiren bir merci olarak fallus, insan bedenini o denli etkiler ki, insanın hem bedeni hem de tenasül uzvu fallik olarak adlandırılabilir. Erkeğin varlığı bu doğa parçası tarafından belirlenir. Kadın, kadın olarak var olmasını sağlayacak görünür işaretlerden yoksundur. O, hadım edilmiş öteki olarak algılanır ve fallusun ikamesi için kullanılır. Kültürümüzün temeli olan, kadının değersiz kılınmasını açıklayan eril cinsiyet ve kimlik kabulü kadının değerinin düşürülmesine bağımlıdır. Bunun kadınlar için ortaya çıkardığı sonuç ise, teknik olarak her daim hadım edilmiş öteki olarak kadın tanımından yola çıkarak, küçük kız çocuğunun annesiyle yani kendi cinsiyeti olan ilişkisini pozitif bir şekilde sunamadığı bir darlık durumunda olduğumuzdur. Cornell, 1995. Fallik sembol, dişil olanı ötekileştirerek değerini düşürürken, eril olana daha çok değer atfeder. Sembolik düzende babanın adı ile karşılaşırız. Lacan, dili eşsiz bir sembolik sistem olarak değerlendirir. Lacan, her kişinin içerisinde bulunduğu ve ona intibak etmek zorunda olduğu bir toplumsal sistem tanımı yapar. Herkes kendisini bir özne olarak bu yolla inşa eder. Feminist yorumda babanın adı fallik kimlik, düşünce, bilgi ve dil yapısını onaylar ve toplumsal düzeni tasdik eder. Babanın adı kuramı ile sadece bireysel ve yapısal düzlem ele alınmamış, bunun yanında sembolik düzen de gündeme getirilmiştir. Sembolik alanda ortaya çıkan ve sadece bir boşluk olan fallusun boyutları, cinsiyet ayrımlaşmasının değiştirilmesi amacıyla bir başka gösterenle ikame edilmez. Görece yeni olan bu yaklaşım, öncelikle söylem analizlerinde tatbik edilmiştir. söylem analizi arka planda duran anlatım yapısının ortaya çıkarıldığı, yapı söküm ve yeniden inşa olarak anlaşılabilir. Feminist analizler söylemlerin fallik karakteri üzerine yoğunlaşır. Bu yaklaşımın öncülerinden biri de Platon'dan Freud'a varıncaya kadar epistemolojik metinlerde söylem analizi yapan Luce Irigaray'dır. Fallus'un dişil ikamesi üzerine Freud'dan alıntı yaparak şöyle yazar. Dişilik, annelik için bir yer açmak, annelikte kaybolmak için kendisini yok eder. Fallus'un amblemi olan penis, arzu nesnelerinde görünür ve mutluluk ancak özlenen penise sahip bir oğlan çocuğuyla kemale erer. Eril epistemolojik çalışmalarda Irigaray bir cinsiyet ayrımına rastlamaz. Aksine cinsel bir kayıtsızlık bulur. Her şeyi belirleyen işaret falliktir. Daima eksiklikle dumura uğramış olmakla tanımlanan dişil, bütün değerleri tekeline almış eril cinsiyetin tersi olarak tanımlanmaktadır. Parantez Irigaray 1979. Kadın, erkeklerin aynası olarak hizmet ettiği müddetçe var olabilir. Akımlar. Feminist yaklaşım nasıl uygulanmaktadır? Burada iki akımdan bahsedilecektir. Birincisi, 80'li yıllarda oluşan bakış açısı yönelimli bilgi kuramı, diğeri de özellikle 90'lı yıllarda temayüz eden postmodernizm kuramıdır. Bakış açısı yönelimli bilgi kuramı. Bu kuram erkek merkezli rasyonelliğe karşı feminist bir düşünme ve bilme noktasından işe başlar. Dişil bir yer ataerkil düzende kadınların yaşadıkları tarihsel ve toplumsal tecrübelerinden oluşur. Diğerleri erkeklere aittir. Marksist yaklaşım burada devreye girer. Aşağı sınıfların bilgisi yöneticilerinkine nazaran daha doğrudur. Parantez, bu eylemin temeli Hegel'in köle-efendi ilişkisi ve bunun Marx, Engels, Lukács ve feminist eleştirice geliştirilmiş biçimleridir. Kuramın temsilcileri Veronica Bernhold, Thompson, Maria Mais, parantez, postulatların yayımcısı ve Claudio von Werhoff'tur. Hausfrauen der Arbeit başlıklı çalışmalarını 1983 yılında yayımladılar. Erkek ile kadın arasındaki bir ilişkinin bir benzeri, Birinci Dünya ile Üçüncü Dünya arasında da söz konusudur. Beyaz ücretli beyaz işçiler bir tarafta, beyaz olmayan dişil ya da kadınsılaştırılmış ücretsiz işçiler diğer tarafta. Zira ekonomimizin mevcut yapısı, sermayenin eğilimli ücretli işçileri artan bir biçimde ev kadınlaştırma sürecine dahil ediyor. Daha çok Birinci Dünya ile ilgili bir teknoloji eleştirisi geliştirildi. Makine, erkeklerin anneleri ve tanrıçaları alaya almaya ve öldürmeye başladıkları zaman söylemek istediklerinin gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda o erkeklerin anne ve tanrıçaya karşı gerçek bir şey söylemeye muktedir olmamalarının bir ifadesidir. Makineyi tekrar ve tekrar bir doğum makinesi ve daha hızlı bir kuluçka aleti yapma isteği, erkeklerin çocukça ve sorumsuzca ortaya koydukları bir tepkidir. Werhoff, 1991. Söz konusu kuram, dişil bir üstünlük iddiasında bulunur. Kadınların tecrübeleri ve yaşam alanları sadece erkeğinkilerin ötekisi değildir. Onlar aynı zamanda daha doğru olanlardır. Böylece bu kuram, ayrım kuramını bünyesine katarak, parantez, Marksist ve eleştirel kuram da dahil olmak üzere, daha çok nesne ilişkileri kuramına dayanır. Ayrım üzerine yoğunlaşma sonucu toplumsal alanlardaki cinsiyet ayrımlaşması ve onun bireysel düzlemdeki etkilerini keşfeden çalışmalar ortaya çıkmıştır. Burada iki eleştirel nokta dile getirilmektedir. Öteki, bir bilme noktasına bağlı mıdır? Tek bir değişken, renkli, beyaz, işçi, burjuva, Afrikalı, Asyalı, anne, lezbiyen ve bunun gibi geniş bir spektrum için belirleyici olabilir mi? Sınıf, ırk çatışması, cinsiyet iktidarının yanında bir ara çatışmayı temsil etmez. Bunlar paralel bir şekilde gelişirler. Bir kadın kendini ayrımcılığa tabi kılınmış hissediyorsa zorunlu olarak bunu cinsiyetine icra etmek mecburiyetinde değildir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığıyla beraber durum daha karmaşık hale gelir. Hooks, 1994. Fakat bakış açısı yönelimli bilgi kuramı feminizmin bir haznesi olarak kabul edildiğinde farklı değerlendirmeler gündeme gelecektir. Bir başka problem ise şu noktada ortaya çıkar. Dişiliğin toplumsal ve duygusal davranış olarak (parantez annelik) tanımlanması eril bir tasvir geleneğine dayanır ve bu eril bir bakış açısına hizmet eder. Doğal olarak eril etkiler izale edilmelidir. Fakat esas olarak dişil özneye temel olacak noktada sınırlar ortaya çıkmaktadır. Anne taksim Meryem ve fahişe taksim cadı kavramlarındaki dişilik inşaları bugüne kadar ne yazık ki karşı bir yaklaşımla tasfiye edilememiştir.